Ayrım 4, sayfa 33. 5. Gece hafiften kar, ardından da alabildiğine yağmur yağdığı için sokağın bozuk parkeleri, yapraklarını dökmüş ağaçlar, kararmış eski tahtalarıyla evler sırılsıklandı. Yukarıda kalın kür rengi bulutlar, içindeki sıkıntı gibi mosmor kaplamıştı göğü. Orta sonda okulu bırakmak, ayva surat, şirkette küçücük bir memurluk. Bundan sonra hep böyle. Evden erken erken çıkacak, akşamları da herkes yatıp zıbardıktan sonra dönecekti. Yüzlerini görmek istemiyordu. Bala üşüşen sineklere benziyorlardı. Babası da, annesi de, ablası da. Okuyormuş, hukuk bitirecekmiş. Doktoradan sonra memlekete dönüp de yazıhanesini açarsaymış. Bu ufacık evin yerine apartman yaptıracakmış. Mış mış mış diye geçirdi içinden. Ölmeye şeyim ölme de yaz gelsin, yonca bitsin. En azından birkaç yıl. Halbuki benim fikrim, gelecek yıl bu vakitler verdiğiniz paranın iki misli elinizde. Ama gel anlat. Ben ortadan ayrıldım, aklım ermez. O okuyor, hem de koskoca hukukta. Tabii onun aklı daha çok erer. Hukukunuzda, aklınızda, evinizde. Un kapanı otobüs durağına kıvrılan sokağa tam dönmüştü ki, birden Nursen'le arkadaşları. Üç kızdılar. Ellerindeki ayna parçasında dudaklarını boyamaya çalışıyorlardı. İskender'i görünce suçüstü yakalanmışçasına telaşlandılarsa da, ayva suratından utanan genç adamın kulak memelerine kadar kıpkırmızı kesilerek hızlı hızlı uzaklaşması üzerine işlerine koyuldular. Yalnız Nursen. Ötekilere uyarak annesinden gizli yaptığı bu iş gördüğüne göre evde gevezelik eder miydi acaba? Ederse annesi, ille de ablası annesine söylerdi. Öteki kızlar umursamıyorlardı. Ayna kırıklarıyla rujlar ceplere sokuldu. İskender'in 3-5 metre ardından un kapanı durağına yöneldiler. Nursenlerin bir sokak ötesinde oturan Esmeray'la artık sabrım tükeniyor Nursen dedi. Ya kafese koy ya da... Nursen güldü. Esmer Ayla'nın komşusu Sarışın Nurcan en çok kulak memelerine kadar kızarışını beğeniyordu. Koyalım kafese diye tamamladı. Kumral Nursen omuz silkti. Girmiyor, ne yapayım? Sok. Girmiyor. Girer. Müsaade ediyor musun, biz sokalım. Aşk olsun yani. Ben sizinkilere kötü gözle bakıyor muyum? Ayla, mübarek olsun kızım, gözümüz yok dedi. Sinirimize dokunuyor da ondan. Babaları ne alemde? Nursen çocuksu çocuksu güldü. Bildiğiniz gibi. Ne zaman eve gelsem pencerede. Sabahleyin her el yüz yıkamaya çıktığımda gene pencerede. Bana aşık mıdır nedir? Ayla, müşteba amcanın ahbabı. Niçin olmasın? Sarışın Nurcan, oğlu olmazsa babası olsun kızım dedi. Nursen ciddileşti. Daha neler? Niye? Koskoca adamı ne yapacağım? Ev onunmuş madem. Olsun. Niye kahrını çekiyorum onun? Pis pis bakmalarına niye tahammül ediyorum? Oğulları için. Ötekinde iş yok ya, bu iyi. Tam da bana göre. Kardeşi bu yıl hukuku bitirecek. Ablasına kalırsa Fransa'ya mı ne gidecekmiş. Ablası da öyle kendini beğenmiş ki. Alt tarafı Beyoğlu Bakkaliyesi'nde kasiyer. Erdal şöyle olacak, Erdal böyle olacak. Erdal yazıhanesini açınca. Erdal, Erdal. Dilimin ucuna geliyor, kızım sen kendine bak. Denmez mi ki diyesin? Birinde ne dedim biliyor musunuz? Dedim ki, Ayşe abla gözleriniz çok güzel dedim. Sahi sandı aptal. Bir kurum bir kurum. Halbuki Ayla maymun dedi. Nurcan, amane. Otobüs durağına gelmişlerdi. Yeşil, pırıl pırıl bir dolmuşun İskender'in tam önünde durduğunu, adamın arabaya bindiğini gördüler. Bu işleri hiç kaçırmayan Ayla, Nursen'le Nurcan'ı kollarından çekti. Koşun kız. Üç kız yeşil, sarı, siyah mantolarıyla koştular. Şoför arabasının yanında durmuş bağırıyordu boyuna. Beyazıt, Beyazıt, Beyazıt. İskender'le birlikte arkada dört kişi olmuşlardı. Öne kız yüzlü, iki sulu işçi bindi. Şoför, ablalar dedi. Arka bir kişi fazla oldu. Ayla burun kıvırdı. Aldırma şoför abi, idare et. Başta şoför, öndeki sulular kahkahayı koyverdiler. Yaşa dedi sululardan biri. Harbi kız be. Öteki iş olduğunu sezinlemişti. Harbi anam avradım olsun. İskender ise gene kulak memelerine kadar kızarmıştı. Ah o da şu öndekiler gibi yakışıklı olsa, kızlar beğense de kahkahasını onlar gibi salıverse. İskender'in kulak memelerine kadar kızarışına dikkat çeken Nursen, dirseğiyle Ayla'yı dürttü. İskender'e işaret etti. Ayla ne demek istediğini anlamıştı. Solunda kıpkırmızı oturan genç adama şöyle bir baktı. ''Siz niye gülmüyorsunuz abi?'' İskender şaşaladı. Kızartı sarttı. Ne karşılık vereceğini şaşırdı. Kız üsteledi. ''Dilinizi kediler mi yedi yoksa?'' Bu sefer de sarardı. Alay ediliyor, maytaba alınıyordu. Nereden binmişti şu arabaya? ''Ha, kediler mi yedi?'' Ne diyeceğini şaşırmış halde döndü. Göz göze geldiler. Bir şeyler söylemeli. Gülümsemeliydi hiç olmazsa. Tam ''Hayır, yemedi'' diyecekken bakışı Nursen'le karşılaştı. Utancı arttı. Ayva suratını yakından görmüştü. Ötekiler de görmüşlerdi. Kim bilir belki çok söz edilmişti çirkinliğinden. Kediler yemiş, kediler yemiş belli. Öndeki sulularla şoför katılıyorlar gülmekten. Ulan amma da matrak da oğlan be. İnsan kızlardan utanır mıydı? Onlara verilmeliydi ki bu paslar. Birinci arsız, oğlan kıyak ha dedi. İkinci şöyle bir baktı. Kıyak ki kıyak. Vay anam vay. Araba Saraçhane'ye gelince İskender, ineceğim şoför efendi dedi. Araba durdu. Avucundaki 25'liği uzatıp atladı. Kurtulmuştu. Beyazıt'a, Beyazıt'tan çarşı kapı, belediye, hatta Eminönü'ne yayan gidebilirdi. Vakit çok erkendi henüz. Beş daha bey. Durdu, döndü. Sahi, un kapanından Aksaray Beyazıt 25 değil, 30 kuruştu. 30 kuruştu ama 5 kuruş. Ceplerini araştırdığı halde ne 5 ne de 10 kuruş. Bozuğum yok. 2,5 bozar mısın? Oho, banka mıyım sabah sabah? Kızlar gene fıkırdadılar. Yerlere geçiyordu utancından. Şaşkınlıkla çevresine bakındı. Kimseler yoktu. Olsalar bile hemen bozabilirler miydi? Birden Nurseni gördü. Ufacık kulaklarında kıpkırmızı taşlı küpeler gülümsüyordu. Bende bozuk var, buyurun şoför efendi. İşaret fenerinin kırmızısı sönmüş, yeşili yanmıştı. Zahmet etmeyin, teşekkür ederim filan demeye vakit kalmadan şoför çeyreği alıp gaza basmış, İskender ise yol kavşağında kıpkırmızı dikile kalmıştı. Hızla uzaklaşan dolmuşun ardından utançla bakıyordu. Birden küçük beyaz bir el dolmuşun arka penceresinde Mika'nın ötesinde sallanıyordu. Ona mı? Ondan başka kimse yoktu. Onaydı. Kim? Hangisi? Niçin sallamıştı? İyisine mi, kötüsüne mi? Yoksa 25 kuruştan başka parası olmadığı halde 2,5'tan söz açışını yutmadıklarını mı belirtmek istemişlerdi? Herhalde, herhalde inanmamışlardı. Keşke çıkarıp gösterseydi 2,5'u. Ne diye, ne diye göstermemişti sanki? Hep bu türlü vıdı vıdılarla şehzade başına Beyazıt'tan çarşı kapıya yürüdü. Bir simit aldı. Simidi kırıp parçaladı. Kirli pardösüsünün ceplerine soktu. Sokakta simit yediğini gelip geçenlere göstermekten çekinerek ağzına ihtiyatla sokuyor, usul usul çiğniyordu. Çemberlitaş, Nura Osmaniye, Cağaloğlu. Vilayete doğru sol kaldırımdan inerken kızlara karşı rezil oluşun kolay kolay silinmezliği içindeydi. Çıkışmayan 5 kuruşu vermişti. Ne diye sevsindi? 5 kuruş 5 kuruştu. Kim bilir neler konuşmuşlardı dolmuşta yalnız kalınca. Belki de söze önceki sulu ama yakışıklı işçiler de karışmıştı. Belki de kızların hoşuna gitmek için. Kokozun biri demiş, kızları güldürmüşlerdi. Kızlar kıkırtıyla gülünce de ayva suratından söz açmışlardı. Kokozluğu, ayva suratlılığı tanışmalarına yardım etmiş olabilirdi. Tanışırlar, onu unuturlar. Oğlanlar birlikte trikolara kadar gelir. Cumartesi için randevu alırlardı. Sirkeci, bahçe kapı, köprü. Sabahın kül rengi bulanıklığında vapurlar, dumanlı vapur bacaları, kadınlı erkekli kalabalık. Dolmuş penceresinde sallanan küçücük bembeyaz el onun eli miydi? Onun eli ise akşam annesine kim bilir ne biçim anlatırdı. Saçları her zaman ondüleli, bol kahkahalı Leman Hanım, ne olacak canım, nereden baksan bir katip parçası, zavallı bir daktilo derdi. Derdi o kadın. Kahkahası, pırıl pırıl iskarpinleri, naylon çoraplarıyla insanı alçaltmak için yaratılmış Leman Hanım. Nursen annesine hiç benzemiyordu. Annesi olsa çeyreği vereceğine kahkaha atar, hatta ayıp ayıp derdi. Cebinizde 5 kuruşunuz bile yok. Pardesüsünün ceplerindeki simit kırıntılarını, susamları çırptı. Kül rengi gündüzün kül rengi denizini beyaz beyaz parçalayan vapurlar gelip gidiyordu. Hava ayazdı. Kulakları ince ince yanıyordu. Başka gün olsa avuçlarına hohlar, adımlarını açardı ısınmak için. Bugün hiçbirini yapmadı. Dolmuştaki o ağırsız işçilerle ayva suratı üzerine şakalaşmış olabileceklerine göre bir daha yolda filan rastlamamalıydı onlara. Ayva suratlıydı, sıskaydı biliyordu ama ona ne? Kendini kendi mi yaratmıştı? Yakası mavi, kırmızı naylon yağmurluklu bir genç kadın yanından hızla geçerken dikkatle baktı. Neden? Niçin? Güzel, hem de çok güzel bir kadındı. Durdu. Kadının ardından uzun uzun baktı. Peki ama kadın niçin bakmıştı ona? Yakışıklılığına olamazdı ya. Köprüyü Karaköy'e geçti. Deminki kadın iyisine bakmış olamazdı. Babasını hatırlatan kalın kaşları, uzun siyah kirpikli gözleri, kocaman bir burnu vardı. Babası, ablası gibi. Ama kardeşi babasından da kendisinden de başkaydı. Yakışıklıydı o. Yakışıklıydı madem, Nursen'le niye konuşmuyordu? Yoksa konuşuyor muydu gizliden gizliye? İçinden bir yara sızısı geçti. Şimdiye kadar düşünmemişti bunu. Belki de konuşuyordu it. Niçin konuşmasın? Hukuk sonda, uzun boylu, yakışıklı. Belki de seni alırım diye kandırıp, geceleri herkes yattıktan sonra buluşabilirlerdi. Birlikte yattıkları odanın penceresinde kibritle işaret verse kız pekala da avluda beklerdi. Hem de seve seve. Bekler, kardeşi sırtına ceketini alıp odadan usulcacık çıkardı. Oda kapıları zaten kilitli değil. Açar. Karanlık sofayı kedi sessizliğiyle geçer. Merdiveni iner. Babasına ne haberi olacak? Şeker, kalp, damar sertliği, tansiyon. Kulağının dibinde acı bir korna. Müthiş bir hızla gelen simsiyah bir taksi. Dehşetle geriye sıçradı. Kaba şoförün küfrü. Ayı. Geldiği gibi hızla uzaklaşan taksinin geniş, siyah, pırıl pırıl arkası. Trafik polisi, lambaya dikkat etsene dedi. Baktı, sahi haklı, kırmızı yanıyordu hala. Çarpan kalbiyle suçlu suçlu bekledi. Yeşil yandı. Geçerken polis hatırlattı. Verilmiş sadakanız varmış, dikkat edin bir daha. Haklısınız. Yolcu salonuna geçti. Soldaki sıra sıra büyük yapılardan birine girdi. Serin bir loşluk. Asansörün başında kimseler yoktu. Çok erkendi de ondan. Olsun. Büroya çıkar, çay içer, hademe kadınla. Asansöre girdi. 5. katın düğmesine bastı. Asansör çıkmaya başladı. Sahi, hademe kadın. Kadının siyah iş önlüğü içinde sımsıkı çizgilir. Ofiste en çok onu seviyordu. Vardı bir 40'lık, hatta 45'lik ama kara kara bakıyordu. Bakınca bir yerleri sarsılıyordu içinde. Emine Hanım. Birinde canım dıştı. 40, 45, 50, 60 olsun, 70 olsun. Asansör durdu. 5. kat. Çıktı. Kapıyı kapayıp aşağı yolladı. Emine Hanım şimdiye gelmiş olacaktı. Ayaklarının uçlarına basarak büro kapısına gitti, durdu. Gelmişti. Elinde paçavra, masaların tozunu alıyordu. Eğilip kalktıkça siyah önlüğün sımsıkı gerilişi. Bitiyordu bu gerilişi. Utanmasa, ayıp olmasa, kadının bağırmayacağını, şeflere filan söylemeyeceğini bilse. İçindeki istek azılı bir hayvan gibi şahlanmıştı. Bir hademeydi alt tarafı, ne diyebilirdi? Ne demeye hakkı olabilir? Dese bile tehdit ederdi. Yalan derdi, iftira ediyor derdi. İşinden attırırdı. Şefler ona mı inanırlardı, kendisine mi? Kadın elinde paçavralar aniden döndü. Gördü, anlamış gibi başını sallayarak güldü. Seni seni, beni mi gözetliyorsun? Utandı, şaşırdı, yerlere geçti. Birden öyle çirkinleşmişti ki. Ne diye, ne diye sanki, kızdı. Gözetlemek ne kelime? Ne gözetlemesi? Kadın ürktü. Ne de olsa memurdu. Gözetlendiğini de nereden çıkarmıştı? Hiç yani şaka ettim de çay içecek misiniz? Sertçe evet dedi. Kocaman Remington yazı makinesinin bulunduğu masasına geçti. Ne diye sert çıkmıştı sanki? Beni mi gözetliyorsun deyince, evet seni dese, üstüne yürüse, bileğinden tutsa. Ya da hayır, orada büroda değil, kahve, çay pişirdiği, büroyu temizleme işinde kullandığı paçavralarla, süpürge, bir takım tenekeleri sakladığı, sabahleyin kahvaltısını, öğleyin yemeğini yediği odada olsa bu. Evet seni gözetliyordum diye bileğini yakalasa. Ağız açmasına meydan vermeden kollarının arasına alıverse, öpse, öpse, öpse. Kadın sıcacık bir bardak çayla gelinceye kadar aklında hep bunlar. Çayla gelip de çayı masasının kenarına koyarken ellerini gördü. Kocaman kocaman, etli, çatlak, çatlakların araları kara kara. İğrendi ilkin. Sonra çekilip giderken siyah iş önlüğünün sımsıkı gerilmişliğini görünce iğrendiği elleri unuttu. Titriyordu. Çay bardağını atmak üzere tuttuğu şekerlere baktı. Titriyorlardı. Vay anasını dedi. Amma da hırslandı mı? Şekeri attı. Çayın içinde ısınmış küçücük sarı kaşığı aldı. Eli yandı ama aldırmadı. Hızlı hızlı karıştırırken bardak sarsıldı. Az kalsın dökülecekti. Birden kafasında parlayıp sönen bir şimşek. Çayı dökse, yenisini doldurtmak için gitse o odaya. Temizlik paçavraları, bir takım tenekeler, süpürge ve çay semaveriyle cezvelerin bulunduğu odaya. Kadının sımsıkılığı hızla geçti aklından. Çayı devirdi. Sıcak çayın bir parçası masaya, üst yanı yere dökülmüştü. Aldırmadı. Boş bardakla kaşığı aldı, bürodan çıktı. Loş koridoru hızla geçti. Her yanı yanıyor, el ayağı titriyordu. Ne olursa olsun bağırsın, şeflere şikayet etsin, kıyametleri koparsın da isterse. Gidecek, çayı bahane edecek, çay yenilenirken arkasından kucaklayıp, paçavralarla ötekilerin bulunduğu odanın kapısında bir an durdu. Oradaydı. Semaverin başında arkası dönük. Girdi. Küçük bir tıkırtı. Kadın döndü. Yaşlı gözleriyle baktı. Bir an koluyla yaşları sildi. Buyurun İskender Bey. Elinde boş çay bardağı durdu. Bakıyordu sadece. Bakıyordu. Bakışıyorlardı. Bu deminki hademe kadın mıydı? Mümkün değil, olamazdı. Anneydi bu. Kim bilir, belki de evde hasta bırakıp geldiği yavrusuna ağlıyordu. Belki de değil mutlaka. Buna, bu anneye, hasta yavrusuna ağlayan bu anneye karşı, beni affet dedi. Emine Hanım, ne olursun beni affet. Kadın şaşaladı. Neyi, niçin affedecekti? Demin gözetleme meselesindeki sert konuşuşunu mu? Ben mi dedi? Sizi mi? Affetmek mi? Tabii tabii, kusura bakma, doldur şunu. Kadın bardağı aldı. Önce demlikten, sonra da semaverdeki kaynar sudan koydu. İki de şeker. Döküldü mü? Evet, siz niçin ağlıyorsunuz? Ben mi? Hiç, gözüme bir şey kaçtı da. Çayına şekerleri attı. Çocukların var mı Emine Hanım? Kadın güldü. Yok şükür, vermedi Cenab-ı Allah. İyi de etti. Bir kör oldu bir ayvaz biz. Nemize çocuk bizim. Emine Hanım döndü. Kapıdaki büro arkadaşlarından futbolcu Korkut, ben geldim dedi. Elindeki kaşarlı sandviçi gösterdi. Kadın anlamıştı. Boş çay bardaklarından birini aldı, doldurup uzattı. Futbolcu Korkut çayı alırken ver bakalım canımın içi dedi. Kadın kişnercesine güldü. İskender kabuğuna çekilen bir salyangoz gibi oradan uzaklaştı. Arkada bıraktıklarını, neler konuşacaklarını, hatta belki de neler yapabileceklerini düşünmüyordu. Hademe basit, alelade bir hademe bile. Demek ki bu dünyada kadından yana nasibi yoktu. Neye, kime, sokaktaki dilencilere bile el atsa yakalayamayacak, hiç hesapta olmayan biri atmaca gibi gelip kapacaktı. Masasına, Remington'un başına geçti. Çayını masaya bıraktı. Dirseklerini masaya dayadı. Ellerini uslu iki güvercin gibi kavuşturdu. Sol yanağını ellerine dayadı. Büronun boğaza bakan geniş penceresine gözlerini dikti. Hep o can sıkıntısı gibi uzanan koyu griliğin içinde küçük bir ormanı hatırlatan direkleri, bacalarıyla vapurlar, gemiler. Bunlardan birine Tayfa mı, Lostromo mu ne yazılıp gitmeliydi buralarda. Avrupa, Amerika. Kim bilir belki orada şansı değişir, işleri düzene girerdi. Babasının bir zamanlar istasyon şefliği yaptığı, kuş uçmaz, kervan geçmez, sıkıntılı istasyonlarda okuduğu çocuk dergilerinden aklında kalan, balta girmemiş bir ormana yolu düşerdi ihtimal. Kalın bedenli ağaçlar, ağaçların kuş cıvıltılarıyla yüklü serin nemliliğinde, geniş adımlarla dolaşırken birden kırmızı damlı bir orman evi çıkıverirdi karşısına. Küçücük, kapı önünde güzel bir kız. Tahtadan leğeninde çamaşır yıkamakta. Bakar, güler. Dişleri bembeyaz, gözleri ışıl ışıl. Nereden gelip nereye gittiğini sorar. Söyler. Sabunlu elleriyle ayağa kalkar, ellerini önündeki beyaz önlüğe siler. Merhaba İskender. Balta girmemiş orman, kırmızı kiremitli ev, evin önündeki çamaşır yıkayan bembeyaz dişli kız silini verdi. Döndü. Yazı işlerindeki sarı Sedat. Ne zaman gelmiş, odaya girmiş, siyah kolluklarını takmış. Merhaba dedi. Bakıyorum bugünlerde erkencisin. Ne yapayım, erken kalkıyorum, evde oturacağıma. Sedat göz kırptı. Yoksa? Kuşkuyla sordu. Ne yoksası? Kıpkırmızı kesilmişti. Yoksa gene dalga mı geçiyordu? Aşık olmayasın mı demek istemişti. Derken de gülümsemişti. Besbelliydi. Alay, dalga, matrak. Biliyordu çünkü. Aşkın Sedat ya da futbolcu Korkut gibilere göre olduğunu. Bana bak Sedat dedi. Sıçtırma şakanın içine. Ufak tefek sarı Sedat, güya şaka yapmak, sıkıntısından kurtarmak istemişti ama boş. Fena bir şey mi söyledim kardeşim? İyi, fena. Sedat sesini çıkarmadı ama içerlemişti. Serviste bir Sedat'la dargın değildi. Demek öteki arkadaşları konuşmamakta yerden göğe kadar haklıydılar. Sedat gelen giden evrak defterini açtı. Bugün postalanacak yazıları kaydetmeye başladı ama aklında o. Ne demişti de alınmıştı? Fena bir şey mi söylemişti? Az sonra Vedia geldi. Merhaba Sedat. Sedat başını kaldırdı baktı. Merhaba. Niye durgunsun? Hiç. Masaya abandı. Sahi niye? Sedat göz ucuyla İskender'den yana baktı. Ağır kocaman Remington'unun gerisine siper almış, onlara dikkat hatta öfkeyle bakıyordu. Sedat fısıldadı. Sonra anlatırım. Vedia bir şeyler sezerek mantosunu çıkardı, askıya astı, bir kucak kıvır kıvır saçını tarağıyla hızlı hızlı tarayıp gene Sedat'ın masasına döndü, abandı. Yoksa bu serseriyle mi atıştın diye sordu. Sedat genç kızın omzu üstünden tekrar baktı İskender'e. Meğer siz yerden göğe kadar haklıymışsınız diye fısıldadı. Nasıl? Hak verdin mi bize sonunda? Ne oldu anlatsana. Kısaca anlattı. Vedia abandığı yerden doğruldu. Bir sen kalmıştın. Demek seninle de. Çeyrek saat içinde servisin öteki memurları da gelmiş, Sedat'la Vedia'nın çevresini almışlardı. Meselenin şaşılacak yanı yoktu. Başkası beklenmezdi ki ondan, delinin biriydi. En iyisi uyumamak. Büroya en geç gelen şef yardımcısı da durumu öğrenince, neyse dedi. Geçin bakalım yerlerinize.